Ayrım 43, sayfa 476, Lazarus, Lars Kepler. Yakın bir yerden birkaç kuş havalanırken Lumi hemen kendini yere atıp yanlamasına sürünerek daha derin bir oluğa girdi. Birkaç saniye sonra tüfeği atölyeye doğrultup mercekten baktı ve duvara yaslanmış biçer döver silindirini gördü. Yer yanan lastiklerin ışığında adeta sallanıyordu sanki. Lumi tüfeğini indirip binaya tekrar baktı. İki alev bulutu rüzgarın etkisiyle yan yattı ve tekrar düzleştiklerinde ince bir silüet gördüğünü düşündü. Hemen tüfeği kaldırıp mercekten baktı ama artık beyaz alevler ve binanın titreşen cephesinden başka bir şey göremiyordu. Arkasına bakmadan bir bentin yanından sert toprakta koşup elektrikli bir çitin üzerinden tırmanarak bir çayırı geçti. Atölyeden defalarca baktı, karanlık seradan geçti. Koyu renkli cama yapraklar yapışmıştı. Kapının yanında bir yağ varili duruyordu. Lumi ana yola E25'e giden yolu takip ederek ona paralel yürümeye başladı. Saldırı tüfeğini geçen arabalardan saklıyordu. Arabalar geçerken kirli otlar sallanıyor, eski bir süt kutusu yolda sürükleniyordu. Lumi hiç durmayıp yol kenarından biraz kuru ot kopardı ve yüzünü sildi. Dizindeki şiddetli ağrı hafif bir sızıya dönüşmüştü. Baba saklıydı. Jurek Walter onları bulmayı başarmıştı. Lumi böyle olduğunu biliyordu ama buna rağmen beyni bütün bunların gerçek olduğunu kabullenmekte zorlanıyordu. Eindhoven'a vardığında hava aydınlanmaya başlamıştı. Çöpler ve yapraklar bir ses duvarının yanından sürükleniyordu. Bir kamyon geçerken yer sallandı. Lumi büyük bir kavşağı topallayarak geçip küçük bir ormanlık alandan yürüdü ve kendini şehrin eski binalar, kahverengi tuğla duvarlı ve beyaz ahşap doğrama evlerle dolu bir bölümünde buldu. Sokaklar hala boştu ama şehir yavaş yavaş uyanıyordu. Neredeyse boş bir otobüs duraktan uzaklaşıyordu. Lumi elindeki kanı pantolonuna silip yürümeye devam ederken tüfeğini sökmeye başladı. Şarjörü bir kanalizasyona, sürgüyü bir diğerine, tüfeğin geri kalanını da inşaat molozlarıyla dolu bir çöp konteynerine attı. Çevre yolunu geçip Eindhoven'ın merkezine adım attı, bir kapı aralığına girip sokaklara sırtını döndü ve sırt çantasını indirdi. Pasaportunun, otel anahtarıyla nakit parasının bulunduğu plastik dosyaya hızlıca bakıp tabancayı çıkardı ve tamamen dolu olup olmadığını kontrol etti. Tabancayı kabanının içine yerleştirdikten sonra yola devam etti. Genç bir çöp toplayıcısı kamyonetinden atladı ve uğuldayan aracın yanında durup ona baktı. Lumi onun bir şey söylemesine fırsat vermeden arkasını dönüp iki blok boyunca koştu. Yan yana dizili kapalı dükkanların önünden geçip çamurlu bir kanaldan devam edip şehrin merkezinden istasyona doğru ilerledi. İstasyonun önündeki bisiklet parkının yanından geçip pansiyonun girişine doğru yürüdü. Lumi içeri girip soluk mavi kanepeleri ve pembe süslemeleriyle parlak sarı lobiyi geçti. Çok kirlenmiş ve kana bulanmıştı. Saçları kirli topaklar halinde kafasından sarkmıştı. Ağzını sımsıkı kapatmış, gözleri kir içindeki yüzünde tuhaf bir yoğunluk kazanmıştı. Lobide ellerinde kap şeklinde balonlarla duran bir grup genç onu görünce aniden sessizliğe büründü. Lumi onları hiç görmemiş gibi aralarından geçerek asansörlere doğru yürüdü. 92. Bölüm. Yuna hastaneden çıktıktan sonra doğruca Antwerp'e uçup siyah bir Mercedes-Benz kiraladı ve E34'ten doğuya gitti. Sabahın erken saatleriydi, ortalık hala karanlıktı. Otoyol neredeyse tamamen boş olduğundan saatte 180 kilometreye kadar çıktı. Yuna arabayı sürerken Jurek'in Saga'yı kandırıp onunla iletişime geçmesini sağladığını düşünüyordu. Tek istediğinin kardeşinin bedeni olduğunu iddia ederek Saga'ya kendini avantajlı hissettirmişti. Oysa asıl istediği Lumi'nin nerede saklandığını bulmaktı ve şafak sökene kadar uzun bir yol onu bekliyordu. Düz arazi kapkaraydı. Yuna farları ışıl ışıl parlayan gümüş bir tankere yetişip onu solladı ve dikiz aynasından gözden kayboluşunu izledi. Yuna Yurik'in travmalı kardeşini vurduğunda sınırı aşmıştı. Başka seçeneği yoktu ama bu onun ruhunda bir leke bırakmıştı. Otopsi raporuna göre kardeşin kalıntıları araştırmalarda kullanılmak üzere Karolinska Enstitüsü'nün cerrahi bölümüne nakledilmişti. Yuna cesedi duygusal sebeplerden çaldığının bilincindeydi. Cesedi yaktırmış ve küllerini ikizlerin babasının küllerinin serpildiği hatıra bahçesine serpmişti. Yurek muhtemelen bahçeye gidip kardeşinin isminin olduğu tabelayı babasınınkinin yanında görmüş, bunu Yuna'nın yaptığını anlamıştı. Yurek Saga'nın soruşturmasının Yuna'ya uzanacağını biliyordu. Bu yüzden kardeşi hakkında vereceği bilgi karşılığında babasını takas edeceğini söyledi diye düşündü Yuna, Hollanda sınırına geçtiği Viyadik'te. Büyük otoparkta bir benzin istasyonunun yanından geçti. Sıra sıra dizili kamyonlar ve karavanlar ağaçların arasında parıldıyordu. Yol düzdü. Geniş arazinin üzerindeki gökyüzü ise karanlıktı. Dağınık yerleşim yerleri kehribar rengi mücevherler gibi parlıyordu. Hastaneden çıkıp doğruca havaalanına gittiği için yanına silah alma şansı olmamıştı. Tek umudu Lumi'ye yürekten önce ulaşabilmek ve onu Berlin'deki başka bir meslektaşının yanına götürebilmekti. Otoyol 4 ayrı kablo bandına sahip yüksek direklerle kaplıydı. Ağaçların arasından çiftlikler ve sanayi birimleri göze çarpıyordu. Projektörlerle aydınlatılmış futbol sahalarının sıralandığı büyük spor alanından hemen sonra sağ şeride geçip E25'e saptı. Yuna Saga'nın Igor'un cesedinin akıbetini kendisine soracağını biliyordu. Ama babası ölene ve Yurek kız kardeşini kaçırana kadar Saga ona ulaşmaya çalışmamıştı. Herkesin kendi kırılma noktası vardı. Yuna geniş çaplı bir elektrik kesintisi sonucu Marhezen'in tamamının karanlıkta kaldığını gördüğü an kalbinin daha hızlı atmaya başladığını hissetti. Kesinti Weert'e kadar uzanıyordu ve muhtemelen Rhinos'un saklanma yerine etkilediği de belliydi. Yuna otoyoldan çıktı ve paralelindeki dar yolda ilerlerken hızını düşürmek zorunda kaldı. Ev ve tarlalar karanlıkta kalmıştı. Dönüşe varmadan çok önce asfalt üzerinde yanıp sönen mavi ışıkları ve siyah ağaç gövdelerini gördü. Beyaz bir polis minibüsü dönemecin yanına park etmişti. Ön kapısındaki ve yanlarındaki sarı ve mavi şeritler çalıların çıplak dallarının arasında parlıyordu. Yuna dönüp kordon şeridinden dümdüz geçerek dar yolda ana binalara doğru ilerledi. Çayırın uzak tarafına park etmiş 5 polis arabasını gördü. Atölyenin yanında da 2 ambulans ve bir itfaiye aracı vardı. Yuna ambulansların yolunu kapatmamak için terk edilmiş evin önüne hızla yanaşıp eski bahçe mobilyalarının yanında durdu. Arabadan inip kapıyı kapatma zahmetine girmeden çayırı koşarak geçti. Garaj kapılarından biri yerde yatıyordu ve patlamanın enkazı bahçeyle uzun otların arasında görülebiliyordu. Mavi ışıklar, metal duvarlar, araçlar ve üniformalı polis memurlarının üzerinde adeta birbirini kovalıyordu. Yuna çok geç kaldığını, savaşın çoktan bittiğini fark etti. Her yerde polis vardı. Telsiz konuşmalarını duyabiliyor, olayın ciddiyetini anlayıp bir soruşturma ekibi kurmaya çalıştıklarını görüyordu. Bir yerde biri başka patlayıcıların olabileceğinden endişeleniyor, bomba imha ekibini beklemek istiyordu. Bir Alsas çoban köpeği endişeyle tasmasını çekiştiriyor, yüksek sesle havlıyordu. Yuna yanmış bir lastiğin erimiş kalıntılarının yanından geçti, üniformalı memurlardan birine kimliğini gösterip Interpol'ün çağrıldığını söyledi. Beklemesini söyleyen memuru duymamış gibi yaparak kordonun altından geçip garaja girdi. Güçlendirilmiş duvarlar ise bulanmış, yangından geriye keskin bir koku kalmıştı. Yanmış bir arabanın kalıntıları iç duvarda duruyordu. Benzin deposu patlamış, şasinin büyük kısmını yok etmişti. Sürücü koltuğunda garip bir şekilde kıvrılmış, kömürleşmiş bir ceset oturuyordu. Yuna kesilerek açılmış zırhlı kapıdan içeri girdi. Yangın dolabını açıp yangın söndürücüsünün yanında asılı duran baltayı alarak merdivene koştu. Yurek hala buradaysa onu öldürmeliydi. Dolabın ve acil kaçış yolunun kapısı kapalıydı. Yukarıdan gelen sesleri duyabiliyordu. Merdiven patlamadan dolayı sıva ve kıymık parçalarıyla doluydu. Moloz ayaklarının altında çıtırdıyordu. Üst kattaki iç duvarlar artık neredeyse yok gibiydi ve kalan parçalar da kurşun delikleriyle kaplıydı. İki sağlık görevlisi birini sedyeye taşıyordu. Bir bacak kenardan sallanıyordu ve Yuna kan lekeli bir pantolonla asker çizmesini gördü. Yuna sedyedeki adama yaklaşırken elindeki balta sallanıyordu. Sağlık görevlilerinden birinin kafa lambasının ışığı aşağıya bakarken Yuna Rinus'un kana bulanmış yüzünü bir anlığına gördü. Yuna kararmış bir kirişin üzerinden tırmanıp baltayı duvara dayadı ve başını aniden saplanan ağrıyla hafifçe sendeledi. Kulakları şiddetle çınlıyordu. Rinus'un ağzında ve burnunda bir oksijen maskesi vardı, gözleri tavana dikilmişti. Neler olduğunu anlamaya çalışıyordu sanki. Yuna sedyenin yanında durarak teğmenim dedi. Rinus güçsüz eliyle maskeyi çekip dudaklarını ıslattı. Sağlık görevlilerinden biri ayağını sedyenin üzerine kaldırıp kemeri bacaklarına bağladı. Rinus neredeyse duyulmayacak bir sesle onun peşinden gitti dedikten sonra gözlerini kapattı. Yuna merdivenden koşarak inip garajdan çıktı. Gelen ilk ambulansa el sallayan polis memurlarının yanından geçti. Panik kafasının içinde gürlerken buzla kaplı çayırda arabaya doğru koştu. 93. Bölüm. Yuna geri geri gidip frene bastı ve çakılların üzerinde geriye doğru kayarak vites değiştirirken ayağını yere koydu. Yerden toz bulutu yükseldi. Yolda bir polis arabası vardı. Yuna direksiyonu kırıp doğruca gül çalıların arasından kanala daldı. Bir patlama sesiyle beraber torpido gözü açıldı, belgeler yere ve yolcu koltuğuna saçıldı. Tekrar tekerlek izli yola çıkıp hızlandı, sarı otlar arabanın yanlarını kamçılıyordu. Yuna doğruca oradan geçtiği için bir polis memuru yeni bir güvenlik şeridi çekiyordu. Yuna polis minibüsünün yanına vardığında sola dönüp dar yolda kayarak eğimli kısma çıktı. Küçük bir ahşap uyarı tabelasını parçalayarak arabanın yan tarafını küçük yolu otoyoldan ayıran bariyere sürttü. Lastikler engebeli zeminde gürleyerek ilerlerken arabanın arkasından etrafa toprak saçılıyordu. Araba asfalta döndü ve bariyerin diğer tarafındaki otoyolda trafiğin aksi yönünde hızla ilerledi. Hava aydınlanmak üzereydi. Bir grup insan otobüs durağında bekliyordu. Yuna ayağını yere koyup bir traktörü solladı, ardından Marheze'ye ulaştı ve bir tepeden aşağı indi. Direksiyonu sağa kırıp otoyolun altından geçti. Öyle hızlı gidiyordu ki araba taşıt yolunda kayıp yandan beton duvara çarptı. Sürücü camı kırılırken küçük cam küpleri arabanın içine doldu. Yuna tekrar hızlanarak kavşaktan sola döndü, doğruca bir benzin istasyonunun girişinden geçerek bir reklam panosunu uçurdu. Yurek düşman hattının gerisindeki operasyonlara alışkındı ve Lumi kendisini takip ettiğinin farkında olmadan ona öğrenci yurdunun yolu... Yuna yan bağlantı yolunda bir at arabasını sollayıp otoyola çıktı ve bir kamyonu yanlış taraftan geçip ayağını olabildiğince sert bastı. Rüzgar gürleyerek kırık camdan içeri giriyordu. Yuna ormanın içinden geçip kısa süre sonra Eindhoven'a vardı. Gökyüzü doğuda biraz da aydınlanmıştı ve karanlığın son demlerindeki şehir ışıl ışıl parlamaya başlamıştı. Kahverengi tuğla binalar ışıldıyordu. Yuna hızla bir kavşağa yaklaşırken kırmızı ışık yandı ve bir araba durdu. Sağdan da bir otobüs yaklaşıyordu. Yuna kornaya basıp bekleyen arabayı geçerek doğruca kavşağa girdi. Aniden hızlanınca otobüsü hemen arkasında fren yapıp gürlediğini duydu. Üç şeridi aşıp kanaldan Westdijk'e saptı ve direksiyonu otobüs şeridine kırdı. Büyük modern binaları hızla geçti. Bir nakliye kamyonu ve iki küçük araba önündeki iki şeridi kapatmıştı. Çok yavaş gidiyorlardı. Yuna'nın migreni bir gözünün arkasından aniden patladı. Bu sadece gelecek olanın habercisiydi ama araba yalpaladı ve kontrolü yeniden ele alana kadar neredeyse karşıdan gelen trafiğe dalıyordu. Kornaya bastı ama diğer araçların gidebileceği bir yer yoktu. Yuna arabayı kırmızı bisiklet şeridine kırıp şeridi geçerek bir çöp kutusunu direğinden kopardı. Dikiz aynasından çöp kutusunun kaldırıma uçup bir dükkanın camını kırdığını gördü. Araba tekrar yola girerken tekerlekler kaldırım kenarında gürlüyordu. Çığlık atan lastiklerle sağa 18 September Plain'a keskin bir dönüş yaptı. Belki de çoktan geç kalmıştı. Yuna bir yaya geçidinden hızla geçti, fren yaparak sola doğru keskin bir dönüşle karşı yönden gelen araçların yolunu kesip istasyonun önündeki meydana girdi. Güvercinler havalandı. Eindhoven istasyonunun düz cam cephesi öğrenci yurdunun yanı başındaydı. Sabah işe gidenler için çok erken bir saatti. Cam kapıların ardında çok fazla hareket yoktu. Bir dilenci bedava gazete yığınının yanındaki karton parçasının üzerine diz çökmüştü. Yuna bekleyen taksilerin arasına girerek durdu. Arabadan inip yurda doğru koşarken kıyafetinden camlar dökülüyordu. Otomatik olarak etrafta silaha benzer bir şey aradı. Sarı bilet makinelerinin yanındaki boş kemer altında üniformalı bir polis memuru duruyordu. Eğilmiş elindeki poşetten sandviçini yiyordu. Yuna yön değiştirip ona doğru yürüdü. Polis memuru sarı favorileri ve neredeyse bembeyaz kirpikleriyle orta yaşlıydı. Sandviçten marul parçaları düşüyordu. Yuna iki sütunun arkasına geçip memura arkadan yaklaştı. Öne doğru uzanıp adamın kılıfını açtığı gibi tabancasını kaptı. Ağzı dolu polis memuru döndü. Göğüs cebinden güneş gözlükleri görünüyordu. "Interpol, acil durum," dedi Yuna yurda bakarak. O uzaklaşmaya başlarken polis memuru ceketini aldı. Yuna onu sertçe itince adamın kafası duvara çarptı. Elindeki sandviç de düştü. "Yuna bak, hayatı tehlikede olan insanlar var," dedi. Polis copunu çıkarıp ona vurmak için kaldırdığında Yuna hamleyi savuşturmayı başarsa da yine de yanağını darbe almaktan kurtaramadı. Kolunu polis memurunun omzuna dolayıp onu geriye çekerek yere serdi. Adam bir elinden destek alarak ayağa kalkmaya çalışınca Yuna adamın bir dizine bastı. Polis memuru acı dolu bir çığlık attı. Yuna polisin telsizini kapıp otele doğru koşarken onu bir döviz bürosunun çatısına fırlattı ve dolu bisiklet parkının etrafından dolandı. Yurdun kapısına koşarken şarjörü kontrol etti. 8 ya da 9 mermi vardı sanki. Yuna yurda girerken polisin çığlıklarını hala duyabiliyordu. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen lobide ve salonda şimdiden 20 kadar genç toplanmıştı. Yuna tabancasını yere doğrulttu. Asansörlerden ikisi bozuktu ve üçüncüsü Lumi'nin odasının bulunduğu 8. katta takılı kalmıştı. Yuna'nın baş ağrısı görüşünü bulanıklaştırmıştı. Merdivene açılan kapıyı çekip açarak yukarı doğru koşmaya başladı. Ayak sesleri merdiven boşluğunda yankılanıyordu. 8. kata ulaştığında nabzı kulaklarında gümbür gümbür atıyordu. Bacakları harcadığı efordan gerilmiş, gömleğinin sırtı ıslanmıştı. Koridoru hızla geçip köşeyi döndü ve yurtta sunulan aktivitelerle ilgili broşürler uçuştu. Wacht event. Dipnot, bekle biraz. Genç bir adam Yuna'nın önünde durup broşürleri alması gerektiğini işaret ediyordu. Yuna onu itip yanından geçerek yoluna devam etti. Bir kapı aralığında duran başka bir adam da olan biteni izliyordu. Buna karşı çıkmaya başlasa da Yuna tabancayı yüzüne doğrulttuğunda aniden sustu. Belli belirsiz bir tik tak sesi duyuyordu. Yuna koridordan Lumi'nin odasına doğru koştu. Kilit kırılmıştı ve oda boştu. Yatağa dokunulmamıştı ve Lumi'nin çantası sandalyelerden birinin üzerinde duruyordu. Çöp sepeti devrilmişti. Yuna'nın kalbi öyle hızlı atıyordu ki boğazında hissedebiliyordu. Aceleyle odadan çıkıp köşeyi döndü ve koridorun sonundaki Yurek'in solgun yüzüyle karşı karşıya kaldı. Omzunda bir ip vardı ve plastiğe sarılmış büyük bir bohçayı asansöre doğru sürüklüyordu. Duvar lambasının parıltısı sert protez elinin üzerine vuruyordu. Yuna tabancasını kaldırdı ama Yurek çoktan gitmişti. Koşmaya başladı ve kapıların kapandığına işaret eden çınlama sesini duydu. Yuna koşup düğmeye bastı ama asansör çoktan yukarı çıkmaya başlamıştı. En üstte 28. katta durdu. Yuna merdivene koşup tırmanmaya başladı. Yurek'in Lumi'nin boynunu her an kırabileceğini biliyordu. Ama bu onun için yeterli olmayacaktı. O kadar basit bir yöntemle çalışmıyordu. Yuna yıllar önce Yurek'i ilk yakaladığından beri aralarında farklı bir karanlık vardı. Yurek hayatının büyük bölümünü kilit altında ve izole bir şekilde geçirmişti. Ve her gün Yuna'yı nasıl alt edeceğini düşünmüştü. Yuna'nın sevdiği herkesi alıp diri diri gömecekti. Yuna hayatını onların mezarlarını arayarak geçirecek, sonunda yalnızlıktan tükenmiş halde pes edip kendini asacaktı. Yurek intikamını bu şekilde tasarlamıştı. Lumi'yi de yanına alacak ve onu bir yere gömecekti. İçgüdüleri ona bunu yapmasını söylüyordu. Onun düzen duygusu böyle işliyordu. Ama şimdi Yuna onu burada yurtta yakalayınca planını anında değiştirmişti. Tıpkı geçen defa Disa'yı kaçırdığında yaptığı gibi diye düşündü Yuna merdivenden yukarı koşarken. 43. ayrımın sonu. Sayfa 486.